Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız Aklı Karışık adlı yeni bir eseri yayınlandı biliyorsunuz. Bizimle beraber bendeniz Süleyman Derin, İmam-ı Gazali Hazretleri'nin İhyasından sizlere bulduğumuz birbirinden güzel bilgileri, psikolojik kıymeti olan bizim günlük hayatımızı etkileyecek bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Hocam şimdi hoş geldiniz öncelikle.
Hoş bulduk sağ olun.
Nasılsınız hocam?
Şükür Yaradan'a.
Eyvallah. Şimdi hocam geçen hafta çok güzel bir konuya girmiştik. Orada kaldı. Belki okuyucularımız hatırlayacaklar. Yani bu dünyada asgari geçinmenin şartları nelerdir? Hani asgari ücret deniliyor bugün mesela. Şimdi İmam Gazali bunları bize anlatıyor ki ona göre yani kendimizi boşu boşuna yormayalım.
Evet.
Şimdi şöyle diyor hocam. Şunu da bil ki dünyalıktan zaruret miktarıyla yetinmedikçe bu hususta başarıya ulaşamazsın. Evet. Neymiş hocam bu zaruret miktarı da? Şöyleymiş. Zaruret miktarı ise yemek, giymek ve meskenindir. Diğerleri fuzulidir. Yemekten zaruri olan belini doğrultacak ve hayatını devam ettirecek miktardır. Yemeği zoraki ve mecburi bir zaruretmiş gibi yemelisin. Bu çok ilginç geldi hocam bana.
Evet.
Biz genelde yemeği böyle iştahla büyük bir seremoni kutlanılması gereken bir şey gibi görüyoruz. Burada ise zoraki, hatta hocam şöyle, zaten yemeği içeri almakla dışarı çıkarmak arasında bir fark yoktur. Affedersin hocam, nasıl tuvalete gitmeyi kutsamıyoruz, böyle törenlemiyoruz, evet. Adamlar çağırıp beraber gidelim demiyorsak, yemeği de diyor bu kadar abartıp da hani hayatın çok merkezine koymamak lazım diyor. Zaten yemeği içeri almakla dışarı çıkarmak arasında fark yoktur. Bunlar yaratılışın icaplarıdır. Kazayı hacet, yani tuvalete gitmek, himmet ve maksadın olmadığı gibi yemek de gaye ve maksadın olmasın. Şurayı da iyi bil ki gayen midene indirmek olursa, çok önemli hocam, eğer senin tek amacın mideye bir şey indirmekse kıymetin de bağırsaklarından çıkan kadar olur.
Evet, yani yaşamak için yemek ile yemek için yaşamak arasındaki fark. Yani zamanla insanlar yemek için yaşamaya başlıyor. Bir an önce acıksam diye yani. Şey ilginç hocam, Roma, eski Roma'da şimdilerde bazı mankenler bu tekniği kullanıyor. Teknik şu, yemeği o kadar çok seviyorlar ki hocam Romalılar. Evlerinde bir de istifra odaları yapıyorlar, çok özür.
Çok
istifra,
iğrenç bir
kusmak
şey.
Odası. Hmm. Şimdi yemeği yiyor, yiyor ama gene yemek istiyor, yer yok. Yani artık gırtlağına gelmiş. Gidiyor istifra odasına, özür kusuyor, dönüyor tekrar şeye, sofraya. Hatta şey de denir işte, daha çok yiyebilmek için yatarak, yaslanarak yemek.
Hani hocam çok ilginç, Peygamber Efendimiz de yatarak ve yaslanarak yemeği yasaklamış. Bir sebebi de bu belki.
Belki yani fazla yemeği teşvik ettiği için. Hatta gelenekte hani sofraya yeri oturarak yendiğinde bile daha az yiyebilirsin. Mide biraz daha hacim olarak küçülüyor.
Hatta bir dizinizi kaldırdığın zaman iyice küçülüyor falan derler. Bu şekilde yenir hocam.
Yani mesela orada hadiste üçte birini boş bırakmak vurgusu vardır ya hocam şeyde, yemekte. Mesela ilginç, beynimiz, bilim insanları onu söylüyor. Beynimiz doyduğumuzu aşağı yukarı bir 20-30 dakika sonra fark ediyor. Çünkü doğrudan midemize aldığımız şeylerle değil, onun kan şekerimizi ne kadar yükselttiğiyle ölçüyor doyup doymadığını. Dolayısıyla 20-30 dakika sonra biz doyduğumuzu anlıyoruz. Şimdi sofrada doymayı beklersek aslında fazla yemiş oluyoruz yani.
Hocam çok ilginç. Yani muhakkaten günümüzde büyük sıkıntı bu.
Çünkü çok büyük.
Biz de hocam şu an obezite, her zaman siz tekrar
evet,
ediyorsunuz.
Evet.
Yani Amerika'da terörizmin önüne geçmiş. Ulusal
yani,
tehdit.
Tabii yani.
Hocam Türkiye'nin %kaç, 60'ı mı demiştiniz obezite?
Türkiye'deki rakamlar da yani dehşet olmuş yani. O nedenle en çok savaşılması gereken şeylerden ve Türkiye'de Sağlık Bakanlığı da sigaradan sonra mesela şeye savaş açmıştı. Obeziteye savaş açmıştı.
Hocam o yüzden yani İmam Gazali, şimdi bunlar biraz bazı hani dinleyicilerimize böyle aşırı gelebilir de, yok canım sen de o kadar da yani yemek yemekte çok da sıradan bir iş değil. Hele hocam bizim kültürümüzde hanımlar sabah kalkıyorlar, işte kahvaltıda öğle yemeği ne yenecek, onun kaygısı. Öğlende akşamın kaygısı. Hocam İmam Gazali buna çok şey yapıyor. Bu olmaz diyor yani.
Evet.
İnsan diyor yemek kaygısıyla yaşamamalı diyor. Yani yemek düşkünlüğü de esasında bir bakıma esaret.
Tabii yani mesela bir de hocam 3 öğün yemek mesela Endüstri Devrimi'nin icadıymış. Endüstri Devrimi'nden önce prensip olarak 3 öğün yemek yok yani. İstisna sadece.
Çok alış yapanlar belki.
Veya şey diyelim ki kışın sadece dönemsel olarak evde kalıyor. İnsanlar kar, kış, kıyamet altında.
Evet.
Belki ama onun dışında 2 öğün yemek esas olarak yani. Biz şeyde Trabzon'da ben çocukluğumda köyde geçmişte hatırlıyorum. Sabahleyin tarlaya bağ bahçeye gidersin. Gitmeden önce iyi bir kahvaltı vardır. Kuymaklı. Evet. Bize de muhlama derler yani.
Hocam duyduk muhlamanın şöhretini.
Evet. Sonra öğlenin yanında şey götürüyorsun hocam. Peynir, yağ vesaire götürüyorsun. Öğlen aperatif yani. Bir de şey yaparlar orada çay yaparlar. Bizde fındıklıklarda bu müsait. Bir de döneriz akşam karanlık olmadan yemek yeriz.
Hocam yalnız şu var. Sizin oralarda zaten coğrafya çok sert. Rampalar, inişler, çıkışlar. Yani o gitmek gelmek devamlı enerji sarf ediyorsunuz.
Evet.
Bir de şimdi hocam öyle bir toplumda yaşıyoruz ki masa başı işlerimiz.
Evet.
Yani arabamızdan işimize gidiyoruz. Yol yürümüyoruz. Yani ben şöyle diyorum. Eskilerin tarlaya gittiği yolu biz şimdi yürüsek, tarladaki yaptığı işi, o ekim biçmesini, toprağa sürmesini, efendim kazmasını, çabalamasını hocam söylemiyorum. Esas iş o da. Sadece 5 kilometre tarlaya yürüyerek gittiklerini saysak bizim için o bile çok hayal edilemeyecek bir hale geldi.
Kesinlikle hocam. Şimdi köye gidiyorum. Bizim köy Trabzon'un zirve dağları. Daha yukarıda dağ yok yani. Zıpladın mı yıldızlara değiyorsun.
O kadar.
O kadar. Şimdi çocukken mesela bizim böyle zıplaya gittiğimiz yerler var. Aşağıki mahalleler. Biz en tepedeyiz yani. Ya hocam ben yarısına gelmeden daha aşağı inerken şey olmaya başlıyoruz yani. Tabii ama mesela köyde yaşayan teyze oğlu var. Benden daha en az 5 yaş büyüktür. O yorulmuyor mesela.
Niye?
Çünkü sürekli orada ve şey yani o enerjiyle birlikte şey olmuş, hareket var. Şimdi bizim iç organlarımız hocam şeye dönmüş, İstanbul trafiğine dönmüş hareketsizlikten. Damarlar ne olmuş? Daralmış, kireçlenmeler olmuş vesaire. Hareket etmediğimiz için yani. Trafiğimizde niye böyle? Bir, yollarımız dar. İki, yolları aşırı derecede yükleme yapıyoruz yani. Hareketsizlik trafiğimizi öldürdüğü gibi, felç ettiği gibi insana da aynı şey yansıması oluyor yani. Şeye gittik hocam, geçen yıllar Van'a gittik. Şehirde dolaşıyoruz. Ya diyorum arkadaşlar bana bu şehirde bir şey garip geliyor. Yani insan unsurunda bir gariplik görüyorum. Bu nedir? En sonunda anladım. Hocam insanlar fit, göbek diye bir şey yok. İnsanlar hep yürüyor.
Çok ilginç.
Ve mesela bir ara sinirlendim. Arkamdan insanlar, biz öndeyiz. Arkada insanlar bir grup böyle sohbet ede yürüyor. Ya aslında eskiden biz öyle yapardık zaten.
Rahat rahat yaşardık.
He, şimdi yani sohbet bile yürüyerek yapılıyor orada. İlla bir yere oturman gerekmiyor. Biz yürümeyi ne yapıyoruz sadece? İş öyle. İcabı yapıyoruz yani. Mecbur kalırsak yapıyoruz yani.
Çok güzel hocam. Çünkü bugün bu hareketsizlik bizi mahvediyor. Ve işi ilginç taraf hocam hem hareketsizlik yani çift taraflı bir zulüm. Bundan 100-150 sene önce çok yese bile bir adam tarlaya gider, çalışır,
dadını kullanıyordu getirir, o enerjiyi.
İnekleri efendim işte altlarını temizler falan. Bunlar çok ağır fiziki işlerdir. Kilo yapmazdı, kas yapardı. Şimdi hocam hiç hareketi yok. Her taraf vasıta Allah'a şükür. İşin kötü tarafı da her köşe başında bir kahve makinesi, çikolata makinesi, her iş yerinde bir öğle yemeği hatta kahvaltı çıkıyor. Bolluk memlekette yaşıyoruz. Eğer diyor bunu yaparsanız hocam bugün şu anda Amerika'da falan çok ciddi bir sıkıntı bu. Yani böyle hastalıklı insanlar, dev gibi insanlar ama yürüyemiyorlar, evet. Araba kullanamıyorlar. Geçen bir video seyretmiştim, hatta size onu anlatmıştım. Ben vücudumda hapsoldum diyor adam. 300 kiloluk bir adam. I am trapped in my body. Vücudumda mahsur kaldım diyor hocam. Bu da bir kelime kullanabilir mi?
Bir insan kendi vücudunda mahsur.
Nasıl?
Niye? Çünkü olmuş 200 kilo, 300 kilo.
300 kilo civarında evinden son 10 senede 2 kere çıkmış. Doktora giriyor sadece. Yatağından kalkamıyor. Çok özür dilerim. Altına bez bağlıyor herhalde. Böyle annesi işte ağzına mama gibi yemek getiriyor falan. Bu hayat mı hocam yani?
Evet.
Ama eğer İmam Gazali'ye kulak verirsek bunu hallederiz. Yok. Sabah kalktığımızda akşam nice de düşünürsek yemeği yani zevk haline getirirsek, damak zevk haline getirirsek sorumuz yani yavaş yavaş o tarafa doğru gidiyor sanki hocam.
Dünyanın evet dediğiniz gibi hocam şu anda en büyük sorunlardan bir tanesi aşırı yeme içme. Üstelik yediklerimizin de eskisi gibi yani biz ekmek, değil. Ekmek yiyoruz diyoruz da hocam bizim yediğimiz ekmek falan değil ki.
O da ayrı bir sıkıntı zaten.
Ayrı sıkıntı ve o yüzden ne oluyor? Kan şekerimizi hızlı bir şekilde yükseltiyor. Sonra hızlı yükseldiği için hızlı düşüyor. Kendimizi şey hissediyoruz.
Yorgun.
Aç hissediyoruz, yorgun hissediyoruz. Tekrar yemeğe yöneliyoruz yani.
Yani yemek yiyoruz, iş yapmıyoruz.
Şey mesela ben kendime bir yıllık bir program uyguluyorum hocam. Şey yok, ekmek yok. Ben eskiden ekmeksiz doymazdım. Sonra fark ettim ki ekmek meğer sadece bir kötür. Çünkü bu ekmek değil bizim yediğimiz. Bizim geleneksel ekmek bu değil. Bu olmayınca ne oluyor? İşte tabii. Sadece şeye yarıyor seni, bir yemek mekanizmasına dönüştürüyor seni. Sana sürekli açlık hissettirip habire yemeni sağlayacak bir mekanizma üretiyor.
Hocam şimdi yemekle alakalı devam ediyor. Çok ilginç bunları her birini hocam dikkatle kıymetli dinleyicilerimizden rica ediyorum. Kulak verip yaşamaya çalışalım. Miktarına gelince.
Miktarı.
Midenin üçte birini doldurmakla yetinmektir. Kesinlikle yani yarısını, üçte ikisini hatta hepsini doldurmak böyle bir şey olamaz diyor bir sufinin hayatında. Devam ediyor. Cinsine gelince nefis yemekler peşinde olmayıp mevcut ile yetinmektir. Aslında hocam bu mevcut ile yetinmek aile mutluluğunu dahi çok etkiliyor. Şimdi düşünün ki bazı hanımlar paranoyak hale geliyor. İşte eşim şunu seçer, evladım bunu yemez, o onu yemez, bu bunu yemez, ona şunu pişireyim, buna bunu pişireyim. Ev oluyor bir lokanta.
Evet.
Halbuki evde ne varsa onunla yetinmek ve mutlu olmak gerekiyor. Şimdi bu hem hanımlara ekstra yük bindiriyor, artı erkeklere evin alışverişini ona göre yapacak falan. Yani bu evde mevcut olan ile yetinmek kültürünü şey yapmamız lazım.
Tabii onu şeyde çocukken alıştırması lazım. Çocukken alıştırmıyor hocam. O zaman sonunu getiremiyor işte.
Oğlum
yani.
Akşam sen ne pişireyim diyorsun.
Sadece.
Her akşam güzel bir şey istiyor.
Ve şey diyelim ki birden fazla çocuk her birinin zevki fazla. Eşinin de zevki farklı ise her birine ayrı ayrı bir şey üretiyorsun. Çocukken farklı tatlara alıştırıp olabildiğince farklı tatlar. Dolayısıyla şey bir geldiği zaman sofraya bir şey geldiği zaman onu reddetmemeli yani.
Geçen bir arkadaşım söylüyordu. Oğlum eve gelip yemek yemiyor. Üç çeşit ağzı olursa sofraya da oturmuyor. Şeklinde bir şey. Ulan çok hayret etmiştim. Nerede yiyor peki? Tabi dışarıda böyle dediğiniz gibi böyle insanı tiryaki yapan değişik sosların katıldığı. Faydası az olan. Hani bu ne diyor hocam ona takeaway. Hızlı yemekler.
Fast food.
Bunlara fast food kültürüne alışıyor. Şimdi diyor ki hocam şayet bu üç şeye riayet edebilirsen. O zaman şüpheli şeylerden korunmuş ve helal lokma yemiş olursun. Yani midenin üçte birini dolduruyoruz. Yemek seçmiyoruz. Temiz olduktan sonra hani bakla da olur, baklava da olur diyorum ben.
Evet.
Hepsi güzeldir. Artı bir de yemeği zevk değil de tabiatın bir gereksinimi olarak görmek. Hani özür dilerim tuvalete gitmek ne kadar normal, hani çok böyle abartılacak bir şey olmadığı gibi.
Evet.
Sessizce giriyor insanlar. Bu da öyle bir şey diyor hocam. Bu üç şey yazarsak diyor, obezite tehlikesini Allah'ın izniyle
halletmiş oluruz yani.
Halletmiş oluruz. Böyle kilosundan dolayı yürüyemeyen, dizleri efendim bükülmeyen insanlar değil de fit, sağlıklı, istediği yere yürüyerek gidebilen, istediği şeye uzanıp eliyle alabilen.
Evet.
Böyle hocam çok hoş değil mi bu? Zaten sanki dinimiz hocam bizi sağlıklı olmaya zorluyor.
Kesinlikle hocam. Şimdi şeye bakıyorum. Sağlık Bakanlığı'nın istatistikleri, hani öteye bire gitmiyorum. Sağlık Bakanlığı'nın istatistikleri. Obezite hocam, 2010 araştırması üstelik bu yani. 5 erkekten hocam biri.
Çok fazla, %20 şu anda.
Hocam kadınlarda
evet.
10 tane kadından 4'ü.
Of,
%40.
Erkeklerin iki misli.
Erkeklerin %20, kadınların %40, ortalamamız %30'u buluyor.
Çok fazla hocam, 1/3. Evet, yani 1/3 yapıyor.
Evet, bu evet toplamda 1/3 bu şey. Ha buna şey tabii obezite yani şey dahil değil
şişmanlık
yani.
Şişmanlık değil bu.
Şişmanlık değil
aşırı
yani.
Aşırı obezite yani.
Evet.
Artık kendi işini kendi göremeyip.
Yani artık şeyi yaşamını iyice güçlendirmeye çalışıyor. Bu arada oranlara bir bakıyorum hocam. Oranlar mesela İstanbul'da tavan yapıyor. Bu diyelim ki Anadolu'ya indiğimizde azalıyor. Mesela Orta Anadolu'da hocam, Anadolu'da %20'ye iniyor bu rakam.
Çünkü hareket arttıkça, temiz hava, oksijen arttıkça herhalde hocam. Bir de orada insanlar namaza falan gidiyorlar daha böyle fiziki,
daha hareketli. Hocam daha ilginç bir şey şimdi.
Buyurun.
0-5 yaş arası obezite sıklığı. 0-5.
Yani normalde
yeni doğmuş çocuk ve daha 5 yaşına kadar hocam. Oran dehşet hocam. Erkekler şey ortalama şey %8 hocam.
Çok fazla hocam.
Yani 0.5 bu. 6 ile 18 arasında orada da %8. Şimdi neydi? Obezite diyelim ki veya şişmanlık bizde şeyde başlıyordu değil mi? Yetişkin yaşlarda başlıyordu. Yani hareket azaldığı zaman ne oluyordu? 35'inden sonra falandı. Şimdi rakamlar öyle 35'i falan beklemiyor yani.
Normalde hocam çocuklar hareketlidir. Bağlasan durmaz derler ya.
Evet.
Ama şimdi televizyonlar, o bilmem çizgi filmler, çocuklar evet. Oturuyor televizyonun karşısına. Mesela hocam ben her zaman söylüyorum bunu, sevinerek de söylüyorum. Bizim evde televizyon yok. İnternetten çizgi film de çok böyle günde 20 dakika, yarım saat, bazen 3-5 günde hiç açılmaz. Çok böyle faydalı. Onunla yani ehvenişerdi yani böyle çok isteyerek değil ama. Şimdi çocuklar o kadar çok dışarıda baskı altında kalıyor. Bu peer baskısı diyorlar ya hani arkadaş baskısı. Diyelim çocuk bahçede oyun oynayacak. Oyuna katılamıyor. Niye? Çünkü oradaki oyun karakterleri bir çizgi filmle alınmış. Onu seyretmediği için fiziken oyuna de oyuna katılamıyor. Tabii. Birazcık bir parça görmesi gerekiyor çocuğun. Eğer çok zararlı bir oyun değilse. Şimdi şunu diyeceğim. Yani anne babalara çok iş düşüyor burada. Şimdi biz kendi çocuklarımızı kendimiz elimizle kıyıyoruz. Ama evet. Çocuğum ne yersin? Pasta mı yersin? Börek mi yersin? Köfte mi yersin? Çocuğu zorla alıştırıyoruz. Yemek tercihi. Onu çok seviyoruz şimdi. Sevgimizi biz genel Türkler, Türk milleti için çok geçerli bu. İslam toplumunda da var biraz. Hep yemekle gösteriyoruz.
Şimdi eskiden bu doğruydu. Niye? Yemek az da. Yani insanların öyle ötede beride bir yiyeceği olmazdı. Misafirlik de olurdu evde falan ama şimdi artık mesela misafire yemek konusunda teklif etmek lazım ama fazla ısrar etmek de yanlış. Şimdi mecbur yemek zorunda kalıyor
hocam
insan.
Hocam şöyle bir şey diyelim mi? Sevdiklerimize olan sevgimizi şöyle gösterelim. Onların daha az yemesine.
Düşünerek.
Evet. Şimdi akşam yemeğini gidip mesela yiyip misafirliğe gidiyorsunuz. Ev sahibesi de çok yemek hazırlamış. Onu da yiyorsunuz. Tabii mide felç oluyor, kilo evet. oluyor. Yatacaksınız biraz sonra. Yani şimdi İmam Gazali Hazretleri öyle şeyler söylemiş ki bunları bir batılı diyetisyen söylese bunlar o dünyanın en ne diyor hocam buna hit diyet şeysi olur. Uzmanlığı olur ama İmam Gazali söyleyince birazcık ya bu sufiler falan gibi algılıyoruz. Halbuki hiç öyle değil. Bence hayatta mutlu olmak istiyorsak hani hatta bize söz ver hocam. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer.
Evet.
Ben şimdi size misafir geldim. Ya kebaplar hayal ediyorum, baklavalar hayal ediyorum. Sonra normal yemek gelince karşıma ya diyorum falan.
Evet.
Halbuki ona razı olsak hem mutlu oluyoruz hem daha sağlıklı oluyoruz sanki hocam.
Yani aslında şöyle bir hocam tez lazım. Tasavvuf geleneğinde beslenme kültürü diye mesela.
Var hocam otur makaleler var ve çok ciddi güzel. Yani bizim günlük hayatımıza ama hocam bizde şöyle bir sıkıntı var. Biz sufiler hep din gözüyle bakıyoruz. Ya bunlar işte hep Allah'a yaklaşmak için az yer falan gibi. Aslında değil. Hatta hocam benim bir iddiam var. Bunu isterseniz yani okuyucularımız, dinleyicilerimizden de yardım isteyelim. Sufiler çok uzun yaşıyor hocam. Kolay kolay bu sufi ölmüyor. Abartayım biraz hani eğitici abartır ya biraz.
Evet.
Sebebi şu. Nefesleri ağır ağır huzurlu alıyorlar. Nefes israfı yok.
Şimdi de çok moda biliyorsunuz nefes terapileri falandı filandı yani.
Bütün bu kişisel gelişimin %90'ı 6 saniyede nefes al, 4 saniye tut bilmem 5 saniye
şu kadar ver.
Şimdi bunu sufiler yapıyor bir. İkincisi yemek konusunda çok şeyler. Az yemeye, oruç tutmaya, israf etmemeye, vücudu böyle yormamaya çok çalışıyorlar. Ve beden yorulmadığı için yeme içme gibi tür lüzumsuz çalışmalara ve gayretlerle bakıyorsunuz ki sufiler çok uzun yaşıyor. Bunu nereden biliyoruz peki? Tabii elimizde rical kitapları var değil mi?
Evet.
Sufilerin biyografileri var. Şimdi falanca Allah dostu sufi 90'larında öldü. Filanca 96'da, filanca 106'da öldü.
Maşallah.
Filanca 80 yaşında genç, hep genç irtihal etti diyoruz. 70 yaşında hep genç öldü diyoruz. Şimdi böyle deyince demek ki beslenme çok etkiliyor. Hocam isterseniz kısa bir araya girelim burada.
Girelim
söylemek istediğim bir şey varsa beslenmeyle alakalı onu alalım.
O tezi merak ettim. Yani makaleler gördüm. Hatta bir özellikle Mevlevilerdeki yemek kültürü konusunda bayağı bir literatür de var yani. Çünkü Ekin Sapı Devrimi diye bir kitap var hocam. Japonya'da bir tane bilge doğal tarım yapıyor. Doğal tarım yapıyor ve çok ilginç. Toprağa kazma bile vurmuyor. Diyor ki onu zaten solucanlar, karıncalar vesaire yapıyor. Hiç beklenmedik bir şey. tarlanın üzerine ekini atıyor. Yani neyi bekleriz? Kurda kuşa yem olur sere suya. Olmuyor hocam. Ve normal tarımla aşağı yukarı aynı verimliliği alıyor.
Şimdi hocam, beslenme ile alakalı dedik ki üçte birini en fazla dolduracağız midemizin. Cinsine gelince diyor, nefis yemekler peşinde olmayacağız.
Evet.
Ne varsa karşımıza çıkarsa afiyetle Allah'a şükrederek onu tüketeceğiz dedik. Bir de hocam, çoluk çocuğu biz kendimiz alıştırıyoruz kötü alışkanlıklara. Yani çocuk akşam eve gelip ne varsa yiyecek normalde. Ama bir sabah sorduğumuz zaman onu şartlandırıyoruz.
Evet.
Tabii çocuk veya beyler veya işte kimse, herkes nefsinin hoşuna giden şeyler ister.
Evet.
Hiç kimse de yani böyle hani sebze yemeği istemiyor. Fasulye, patlıcan değil, herkes kebap istiyor, tatlı istiyor. Hep böyle sağlığa
aykırı şeyler.
Aykırı şeyler. Hocam
şeyde istiyoruz. Ben o konuda kritik kırılma noktasının sabah kahvaltısı olduğunu düşünüyorum. Büyük şehirlerde özellikle. Fakat geçen yıllar Çorum'da 3 okulda şey yaptım. Ayaküstü anket yaptım. Sordum öğrencilere. Sabah evde böyle yağlı, ballı, zeytinli, peynirli şey yapan parmak kaldırsın diye. 3 farklı okul. Oran şey, 3'te 1'in altında. Yani bu düzenli kahvaltı yapan. Kahvaltı yapan diye sorduğunda şöyle oluyor. Diyelim ki gelirken yolda poğaça almış. Yarıdan fazlası zaten yağ hocam.
Ya bilmediğimiz kötü yağlar bile.
Şimdi sabah kahvaltısı hocam düzgün olmayınca ne oluyor? Öğlen zaten öğrenciler gelir düzeyi nedeniyle aperatif atıştırmak durumunda. Ya da işte daha çok böyle yeni fast food tarzı beslenme, o da iyi değil. Dolayısıyla çocuk şey, yani bir akşam yemeğine kalıyor.
Akşamda yükleniyor ne varsa tamamen gereksiz.
Oluyor öyle de şey yani işte o sen iki öğününü kaçırmışsın yani çocuğun. Halbuki bana göre özellikle büyük şehirde aile demek çok bu konuda şeyim. Aile demek sabah kahvaltısı demek.
Hocam %100 katılıyorum. Ben fakir her sabah bunu yani iki tane küçük evladımız, onlar işte maşallah okula gidecekler. Bazen kalkar kendim de hazırlarım. Hani ama kahvaltısız kimse olur. Hanım hasta olabilir.
Evet.
İşi var. Yani o kahvaltıya çok ehemmiyet veriyorum. Her sabah düzgün. Yani
üstelik
böyle
şey, kahvaltı hazırlamak o kadar çok zor kolay, bir şey hocam değil. Yani
üç yumurta kırdıktan sonra.
Evet.
Hocam bir de işin şu tarafı var. İşin bir de manevi tarafı var. Yani birlikte aynı efendim işte tasa kaşık sallamak, aynı evet efendim şeyden yumurta evet yemek. Bunlar insanların hem psikolojisini hem maneviyatını hem de beraberliğimizi artırıyor. Yani sadece kesinlikle hani insan aynı kahvaltıyı iş yerinde, paranız çoksa dersiniz ki çaycınıza bana şöyle bir kahvaltı hazırla. Çok sağlıklı kahvaltı yapabilirsiniz.
Evet.
Ama o kahvaltıyı evde çocuklarınızla beraber yemek ayrı bir öğretici tarafı
evet,
da var.
Evet kesin. Bir de o dediğiniz mesela işte yumurtayı aynı kaptan yemek. Tamam, çocuğun bazıları kendi önünde olsun bireysel, ama sabah kahvaltısı ise bu. Yani o aile olmanın bir gereği, bir tanesi ortak olmalı. Bana çocukluğunda en iyi hatıralardan biri nedir derseniz hocam, sabah kahvaltısında kuymak yarışı yapmaktır kardeşler. Özellikle biz dibini yemek için hocam. Kuymağın dibini.
Hocam ben en çok patates kızartılıyor tavada.
Evet.
Onun böyle tavaya yapışanları olur.
Evet. Yani
tabii tavayla beraber gelir. Şimdi tavadan aktarıyoruz bilmem porsiyon tabağa. Oradan tekrar tabaklara. Öyle evvelden böyle tas tabak yok fazla. Evet. O tavayla patates kızartılmışsa annemiz ortaya koyar. Onu yeriz, bir de dibine yapışanları böyle hafif devremiş olur. En güzel hatıram bunlardır yani. Şimdi o yüzden bu hem beraber yemek, tabii o işin bir de manevi tarafı, besmeleyle evet falan işte. Hatta hocam Bahattin Nakşibend Hazretleri bir gün bir müridinin evine yemeğe gitmiş. Yemeği yememiş. Demişler ki efendim bu yemek helaldir. Yani haram bir şüpheli kazanç yok, bu adamın kazancı belli falan filan. Evet demiş, yemek helal ama bunu pişiren demiş gadaplı pişirmiş yemeği.
Kızgınlıkla, öfkeyle.
Öf ya, nereden geldi bu misafirler mesela? Evin hizmetçisi diyelim ki veya evin hanımı eşi haber vermeden 10 kişi almış gelmiş camiden diyelim ki. Hanım misafir getirdim, hadi yemek hazırla. Olmaz ki. Hanımın gönlünü almak, ona haber vermek, yani, hatta yardımcı tabii olmak.
Yani.
Hani bazı erkekler öyle yapıyor hocam mesela.
Habersiz. Hakikaten
çağırıyor ve bir de gelip köşeye kuruluyor. Hadi hanım evet biz 10 kişi geldik, bize yemek pişir. Ondan sonra hanımcağız tek başına yıpranıyor mutfakta, koşturuyor, yetiştiremiyor falan filan. Ondan sonra bazen de icabında öfkelenip nereden geldi bu adamlar diyorsa hocam o yemek yenmez.
Evet.
Çünkü kadındaki o psikolojik kötü duygular yemeğe geçer. Bu konuda biliyorsunuz çok araştırmalar var. Hani o bir suya kötü söz söyleyenler, o suyun kristallerinin Japonya'da yapılan deneyler de var. Hani velhasıl kelam bu yemek kültürünü iyi bir gözden geçirmemiz lazım tekrar.
Kesinlikle. Çünkü yemek kültürü dediğin aynı zamanda bir ailenin temel ortak etkinliklerinden bir tanesi. Hani anne babalar diyor ki işte çocuklar ergenlikten sonra birlikte konuşamıyoruz, birlikte oturamıyoruz. İşte bunu daha küçüklükten birlikte bir sofra geleneği oluşturduğun zaman, sofrada çocuğu sadece hesaba çekmediğin zaman, yani sofra bir şey olmalı. Yani sadece ailenin yemek değil, bir muhabbete,
muhabbet
şey olması lazım. Bir böyle sorgulama, yargılama yeri olmamalı yani. Şunu yedim, bunu yemedim falan filan, bunun üzerinden gitmemeli. Olabildiğince orada muhabbet etmek lazım.
Eyvallah. Şimdi hocam bu yemek konusunu burada noktalandıralım. Şimdi kılık, kıyafet ve elbiseye geliyoruz.
Evet.
Şimdi tabii bugün o da ayrı bir, yani ne diyeyim, sıkıntı meselesi. Şöyle diyor hocam, elbisene gelince.
Evet.
Elbiseden maksadın da setre avret ile sıcak ve soğuktan korunmak olmalıdır. Şimdi İmam Gazali Hazretleri her konuda bize belli sınırlar çiziyor.
Evet.
Yani şimdi biz kılık, kıyafet deyince aklımıza bugün moda geliyor değil mi, ister istemez. Yani sıcaktan ve soğuktan korunmak bizim için şu anda önemli değil.
Evet.
O kadar acayip ki soğuk bir kış günü çok açık kıyafetlerle insanlar sokaklarda yürüyorlar. Beli açık, bilmem işte sırtı açık, sonra hasta oluyorlar.
Evet.
Ondan sonra pantolon paramparça, eskimiş, her tarafından rüzgar girer, soğuk girer. Şimdi hocam yani ben anlayamıyorum bu kılık, kıyafet ve modanın şu son zamanlardaki artık yani mantık dışı. Hani her zaman mantık dışılık vardır modada da. İyice çığırından çıktı sanki.
Evet. Çünkü maksat sürekli yeni şey satabilmek. Bu da ne yapmanız gerekiyor? Yani keskin dönüşler yapmanız lazım ki o giysi çok absürt kalsın, modaya uygun olmayan. Şimdi bir düşünün hocam, biz çocukluğumuzda böyle bazen lafı edilirdi de, zaman gelecek yırtık pırtık elbiseler şey olacak diye.
Moda olacak.
Moda olacak diye oldu yani. Yırtık pırtık elbiseler moda oldu yani.
Hocam bir çocuk ya şunu anlatırlar öğretmenlerimiz, fakir olmak ayıp değil. Yani yırtık pırtık giymek ayıp. Yani fakir bile olsa
eski olur.
Onu tamir eder, yama yapar.
Evet.
Şimdi ben hocam bir bakıma da seviniyorum, aramızda kalsın şu manada. Bazı insanlar, herkes yapmasın bunu da. Ya şimdi mesela ben ütüye çok kıymet vermem. Ya diyorum boş ver ütüyle vakit öldürmeye. Bak şimdi insanlar diyorum.
Zaten hanımlar sevmez ütü yapma.
Zaten sağını solunu yırtıyor insanlar. İnsanlar pespaya geziyor. Ha biz elhamdülillah Müslümanız. Temiz giyeriz. Yırtık pırtık giymeyiz ama hani ütü de farz değil mesela, değil mi hocam? Şimdi yani her evden çıktığında ütü yapmak da ekstra bir yük. Şunu diyorum yani, kıyafetin amacını unuttuğumuz zaman bu sefer marka gösterisi.
Evet evet. Ve bir statü göstergesi oluyor. Ve marka fetişizmi dediğiniz yani. Diyelim ki giyiminde markayı öne çıkartacak şekilde bir giyim kuşam. Niye? İşte insan kendisi bir şey olamayınca
kılık kıyafetini konuşturuyor.
Onları konuşturuyor ama bu da dikkat ederseniz hocam, yani ye kürküm ye diyordu ya Nasreddin Hoca.
Çok güzel kule değindiniz.
Yani ta eski zamanlarda bile önem veriliyor ama artık tüketim kültüründe olay tamamen odaklanmış durumda. Kıyafet bir göstergedir, bir beden dilidir. Sizin nasıl giydiğiniz, hangi marka giydiğiniz, hangi kokuyu kullandığınız, hangi renkleri seçtiğiniz, hangi tarzda gittiğiniz sizin kişilik analizinizin bir parçası olarak kabul ediliyor. Hatta CV'lerde mesela pek çok insan hakları, insan kaynakları yöneticisi hocam önce bakıyor.
Kılık kıyafete.
Kılık kıyafete bakıyor. Nasıl bir kılık kıyafet var? Mesela sportif mi? Atıyorum yani bürokratik bir tip mi? Serbest bir tip mi? Daha çok böyle işkolik bir tip mi? Yani elbise o konuda bir veriyor.
Fikir veriyor değil mi hocam?
Bir ipucu veriyor yani.
Şimdi hocam şöyle diyor. Evet. Bu ihtiyacını, yani sıcak ve soğuktan seni koruyacak bir elbiseyi bulduğun zaman diyor, bundan fazlasını istemek fuzuli ve boştur, vakitlerini öldürür ve seni meşgul eder. Şimdi hocam geçen bu bazı meşhur batılı var ya, çok başarılı adam, açmış gardırobunu, aynı renkte 10 tane gömlek, hepsi lacivert. 5 tane pantolon, hepsi aynı renkte. Adam bir de şöyle elini kafasına koyup acaba hangisini giysem diye, yani bizimle dalga geçiyor.
Evet.
Şunu diyor, yani ben her sabah kalktığımda diyor, benim için kıyafetin kıymeti yoktur. Tek renk elbise giyerim. Hiç sabah şunun beyaz mı giysem, altına deri pantolon mu giysem, yok bilmem kemerim uyumadı, kravat da buna gitmedi, hiç böyle vaktimi israf etmem diyor. Benim kafamda başka bir hedef var diyor. Daha yüksek bir hedef var. Yani İmam Gazali bunu söylüyor bize sanki. Kılık kıyafeti abartma. Bununla kendini meşgul etme. İhtiyaçların karşılasın. Ben şunu üzülüyorum hocam. Bugün yani insanlar hem çok kafa yoruyorlar, hem çok para harcıyorlar. İşin kötüsü ihtiyacı da karşılamıyor.
Evet.
Bir örnek vereyim. Bazı ülkelerde topuklu kadın ayakkabısı yasaklanmış.
Rusya'da bir haber çıkmıştı öyle.
Hatırlarsınız hocam.
Evet, evet.
Yani insanlar böyle çivi gibi topuğun üzerine basmanın acaba insan sağlığına katkısı nedir?
Ciddi sorundur Rusya'da. Ortopedik sorunların artışında önemli bir rolü olmuş. Bir de kadının
fizyonomisini bozuyor.
Evet, yani fizyonomi bozuluyor. Beden duruşunu bozuyor yani.
Şimdi bu çivi gibi topuk yemeği kim zorluyor bizi?
Tabii ki yani toplum baskısı. Tüketim kültürü.
Tüketim kültürü veya dediğiniz gibi yırtık pırtık böyle sökük kıyafetler giyiyorsunuz. Bunlar hocam sağlığı etkiliyor. Bilhassa bu pantolon cinslerinde hocam son zamanlar hep böyle düşük beller.
Evet, onlar da.
Mesela sırtını ortaya çıkaran, ne bileyim göbeğini ortaya çıkaran. Bunlar hakikaten hem dinimize aykırı, bir de düşünürsek. Hem de
sağlık için de uygun bir şey değil.
Sağlık için de hiç uygun değil. Kesinlikle. Çok dar kıyafetler. Vücudumuzu sıkıştıran hatlarını, bunlar hem tesettüre de uygun değil hocam. Aynı zamanda yani
sağlığa da aykırı.
Özür dilerim, kısırlık dayı yapan kıyafetler var.
Evet.
Çok dar giyildiğinde hem erkekler hem kadınların sağlığını acayip ters etkiliyor bu kıyafetler. Zaten o dişenin tarafına hiç girmiyorum. Hani kadın erkek birbirine benzemesin falan hadisleri. Bunları zaten biliyoruz da. Hani şuraya diyeceğim yani biz bugün vaktimizi fuzuli ve boş işlere harcıyoruz sanki hocam.
Yani mesela bu kadar çeşit elbise alıyor. Şimdi bir ara Milli Eğitim Bakanlığı şeyi serbest bıraktı hocam. Kıyafeti serbest bıraktı.
İyice iyi olmamıştır herhalde.
Veliler geldi şikayet etti. Hayır, biz tek tip kıyafet istiyoruz. Gerekçe şu. Sabah diyor zengini fakiri çok fark etmiyor. Fakir diyor ki benim elbise çeşidim yeterince yok. Dolayısıyla okula farklı kıyafetlerle gidemiyor. Zengin de diyor ki benim çocuğum kıyafetler arasında tercihte bulunamıyor. Her sabah geçiyor karşıma yarım saat diyor. Bu oldu mu, şu oldu mu, bunu mu giysem, şunu mu giysem şey oluyor, moda oluyor. Böyle olunca tabii kıyafetin kendisi bir amaç. Halbuki kıyafet sadece bir araçtı.
Hocam geçen bir arkadaşım anlatıyor. Kızıma diyor ayakkabı alacağım. Markası 300 lira. Ondan çok daha kaliteli ayakkabı, daha çok iş görecek, 100 lira. Ama çocuğuma da 100 lira ayakkabı giydiremiyorum mesela.
Evet.
Niye? İlla çünkü, o marka olacak.
Çünkü o markayı nerede? Bir reklam filminde görmüştür. Bir sanatçı giymiştir. Öbürünü başka bir ünlü de görmüştür. Yani reklamın amacı zaten bu. Ne yapmak? Sizi sevdiğiniz sanatçılar gibi giyinmeye. Halbuki o sanatçı o ayakkabıyı ya da o markayı kullanmıyordur bile yani.
O zaman hocam şunu diyelim mi? Yani çoluk çocuğumuzu yetiştirirken de oğlum önemli olan düzgün ve sağlıklı giyinmek. Yani kimsenin dikkatini çekmeyen, vücuduna böyle çok yapışmayan, temiz kıyafet giy evladım da illa şu renk olmasıyla bu bilmem bir şey de olması gerekmiyor. Biz bazen yani birbirlerimizi şey yapıyoruz.
Tabii şimdi hocam mesela biz çocukları susturmak için en çok kullandığımız formül eskiden neydi? Televizyonun karşısına koymak. Ve ilginç bir şekilde çocukların en fazla dikkatli izlediği hocam filmler değil biliyor musunuz?
Kıyafetler mi acaba?
Reklamlar hocam.
Tabii onlar da.
Oradaki hızlı ve hareketli daha etkili çocuk üzerinde oluyor. Şimdi de neyle? Mesela çocuğu susturmanın bir formülü eskiden emzik veriyordun diyelim, tamam mı? Şimdi cep telefonu veriyorsun. Dolayısıyla çocuk daha bebeklik aşamasından itibaren doğrudan reklamın şeyi oluyor. Muhatabı oluyor. Mesela biz biliyoruz ki hocam bu reklamların %99,99'u abartıdır. %0,1'i ancak gerçekliği temsil ediyordur
hocam,
yani.
Hocam 50 sene önceki televizyon reklamına bakın gülersiniz.
Tabii.
O kadar sade, o kadar cansız ve ruhsuz adamlar konuşuyor böyle. Şu falanca sabunu alın işte iyidir falan. Hani sert bir sesle yani böyle emreder gibi. Şimdi hocam şeytani zeka ile İnsanın dikkatini böyle hani reklamın ucunu görünce sonunu merak ediyorsunuz.
Evet.
Acayip büyük gözlük takmış, böyle ilginç bir kıyafet. Bir şey söylüyor. Hani reklamı direkt yapmıyorlar hocam.
Acayip damardan bir mizansende. Giriyor,
bir de en iyi böyle komedyenleri falan kullanıyorlar. Ya diyorsun şu sonu bir göreyim, merak ettim diyorsun. O şekilde sizi avlıyor gönlünüzden.
Hocam maalesef mesela bu Türkiye'de de böyle, dünyada da böyle. Dünyanın en zeki beyinlerinin gittiği yerlerden birisi reklamcılık. Yani biz zekamızı bildiğin yalan makinesinde kullanıyoruz.
Ama birbirimizi tahrip etmek için kullanıyoruz hocam.
Tabii. Yani reklamda yani ahlaki sınırların olması son derece önemli. Nasıl filmlerde şey getiriliyor diyelim ki yaş kategorisi getiriliyor.
Veya sigara içmek yasak göstermesi
vesaire gibi. Yani reklamlarda da çocukların izlediği saatlere reklamlar konusunda da kısıtlamaların olması gerekli bir şey. Ama sonuçta aile en nihayetinde televizyonun, cep telefonu ve bilgisayarın çocuk için onu tümüyle koruyamayabilirsin ama elden geldiği kadar orada dizginlemen gerekiyor. Niye? Orada dizginlemediğin zaman o çocuğu artık kontrolü senin elinden çıkmış oluyor.
Hocam şöyle diyor bak şimdi. Niye yani diyelim ki ya ne gerek var böyle bu kadar mütevazi olmaya? Yani insan birazcık gençtir, yakışır, güzel olsun demeye başladığınız zaman şöyle diyor İmam Gazali. Onları temin için zahmete, şüpheli şeylere ve hatta harama kadar insanı sürükler. Ya ben iyi marka pantolon, iyi marka ayakkabı, evet, ceket giyeceğim derseniz bunun normali temizi 5 liraysa markası 15 lira. Bu sefer iş yerinde çalışan bir insan kasadan para çalmak zorunda kalacak. Belki bir kısmı bu lüks tüketim için iş yerini soymaya kalkacak. Belki bir kısmı esrar eroin satmaya, ne bileyim böyle gayri illegal işler yapmaya başlayacak. Yani hocam lüks tüketim, helal kazançlar çok zor.
Zor. Bir de şey, ilginç bir olay hocam. Şimdi arkadaşın ruhsal bir sorunu var. Takıntısı, temizlik takıntısı vardı. Ben de bir psikolog tavsiye ettim. Gitti psikoloğa, gidip geliyordu. Sonra şey etti. Dedi hocam ben daha gitmiyorum psikoloğa. Niye? Ya dedi gidiyorum dedi. Ben her defasında dedi 200 lira veriyorum ya. Sonra bir düşündüm, ben bu 200 liraları biriktirsem bununla şunları alabilirim.
Çok güzel.
Şimdi bu şu anlama geliyor. İnsanlar hocam sağlığını feda ediyor tüketebilmek için.
Aynen.
Yani diyelim ki çalmıyor ya da çalamıyor ama o daha büyük, o da bir çalmak hocam. Niye? Sağlık sana Allah'ın bir lütfu. Sen sağlığını feda ediyorsun yani.
Sağlığın için yapman gençken.
O sağlığın için yapman gereken yatırımı o psikolog ya da işte şey doktora gitmesi gerekiyor. Ona yapması gereken harcamayı yapmıyor. Şey ama alacağını alıyor. Mesela diyelim ki fazla kiloları var. Bununla ilgili olarak bir diyetisyene gidip bir diyet programı uygulaması lazım. Ama diyetisyene periyodik olarak para ödemesi gerekiyor ya. Kendini şeyde bırakıyor. O halde bırakıyor, tamam mı? Ama tüketiminin peşinde bırakmıyor.
Hocam o yüzden hakikaten yani İmam Gazali Hazretleri şu dediklerini yapsak inanın ne maddi sıkıntıya düşeriz, ne kilo sorunumuz olur, hiçbir sıkıntımız olmaz. Çünkü hayatta amaç olmayacak şeyleri biz amaç haline getirmişiz.
Evet.
Yani acayip güzel kıyafet giysen, ya içinde kadar boşsa, kafası, evet, gönlü boşsa, hedonist efendim, sabırsız, bencil bir adamsa ne işe yarar ki bu adam?
Ya işte gösteri toplumu deniyor hocam. Yani gösteriş için yaşamaya başlıyoruz biz yani. Yani
eşeğe altından semer vursanız at olur mu?
İşte öyle hissediyor kendini.
Çok acayip
kendini bir şey. Öyle hissediyor. Öyle değil ama öyle hissediyor. O zaman ne oluyor? İşte dengeler şimdi olduğu gibi alt üst. Sonuç olarak insan bunu neyle ödüyor? Yani beden ya da ruh sağlığıyla bir de şu, o çok özel giyiniyor ama başka insanlar daha özel giyiyor. Yani sonu gelmiyor bunun. Zaten kapitalizm açgözlülüğe dayalı olduğu gibi açgözlülüğü de kışkırtıyor. Fakat yani açgözlülüğün de şeyi yok hocam.
Sonu yok.
Sonu yok yani.
Nereye
sonu
kadar?
Gelmiyor yani. Ve insan her zaman mutsuz oluyor yani. Ve sahip olduğu şeyin de o zaman şeyi kıymeti olmuyor. Sahip olduğu şeyin kıymeti olmuyor.
Hocam bir şeyle bitirelim. Bir hadisle bitirelim inşallah. Psikoloji açısından çok önemli bir hadis-i şerif bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem maddi konuları sizden aşağı olana bakın. Dini konularda, manevi, ahlaki konularda sizden daha üstteki insanlara bakın ki diyor. Mutlu olasınız. Şimdi insan... Yani benim arabam var ama yan komşunun uçağı var.
Evet.
Dersen mutlu olamaz. Benim arabam var, kötü marka olabilir. Ama en azından bisiklet bilenlere göre, yürüyenlere göre daha şanslıyım.
Evet.
Kışta, karda hani üstüm, başım sıcak.
Yani o hakikaten diye. Haset çok ilginç bir psikoloji. Bununla ilgili yapılmış araştırma var da benim aklıma Musa Peygamber'den anlatılan bir kısa geldi hocam. Şeye diyor ki Tur'a gideceğim, Allah'ın huzuruna çıkacağım, ne talep ediyorsun? Ama ne talep edersen et, komşuna iki katı verilecek. Adam düşünüyor, diyor ki benim bir gözümü çıkartsın Allah.
Ki komşunun
komşun iki gözü çıksa.
Hani Temel'le şeyinde bir hikayesi vardır ya, ikisi İlhan Mahkumu hocam, burada biraz komedi oldu ama Temel'e diyorlar ki son şeyin nedir?
Arzun. Son arzun. Ha, idam
annemi
edilecek.
Göreyim, annemi göreyim. İdris'e soruyorlar. Seni sorar sonra temel annesini görmesin diyor. Onu göstermeyin. Muhtemelen dinleyicilerimiz tasavvuf insan psikolojisi programı böylece sona gelmiş olduk hocam. Vakit sohbet güzel geçti ama inşallah önümüzdeki hafta Ali Rıza Baydan hocamızla beraber yine tasavvufi ve psikolojik konulara girmeye, işlemeye devam edeceğiz. Lütfen bizi takip edin. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.